Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin. Esselamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Gül sohbetleri programımızda Anneler Gülistan'ı sohbetimizin Hazreti Hatice Anne Gülistan'ı kısmının 21. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlamak istiyorum yine bugünkü dersime. Hatırlayacağınız gibi sevgili annemizin hayatı içerisinde İslam'ın ilk 3 yılını da görmüştük. 3 yıl dolmuş, 4. yıla giriliyor. Buraya kadar gelmiştik efendim. Evet, 3 yıl bir şekilde akıp geçmişti. 3 yıl boyunca her şey gizli yapılmış, İslam, İslam'a layık olduğu gönüllere girmişti. Öyle güçlü, öyle köklü bir inanç oluşmuştu ki, artık onu hiçbir güç yıkamaz, alt edemezdi. Müslümanlar da çelik gibi olmuşlardı. İman ve amel merdivenlerini alabildiğince tırmanmışlar, tepeden tırnağa iman ve amel ile donanmışlardı. Bütün çalışmalar büyük bir gizlilikle yürütülüyordu. Daha doğrusu bir yandan duyulsun artık diye yerine göre açık veriliyor ama bir yandan da duyun artık diyecek bir açıklık da yapılamıyordu. İslam bütün incelik ve dikkatle tebliğ ediliyor. Kabe'nin yanında kılınan namaz ile de gizli davet döneminde bile açık mesaj verilmiş oluyordu. Bunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Çünkü gizli davet dönemi dendiği zaman işte 3 yıl boyunca kimsenin haberi yokmuş gibi değil. Bunu sürekli söyledim. Yani güvenilen insanlara mesaj veriliyor ama değişen insanların değişmeleri de herkes tarafından görülüyor. İşte bunların bir tanesi de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Kabe'de namaz kılması Kabe'nin yanında. Bunu görmüştük. İşte bu namaz ve İslam'a girenlerin sayısı arttıkça, gizli olsa da davet neredeyse bütün herkes tarafından duyulmuştu. Ancak bu davetin nasıl bir şey olduğunu herkes tam olarak bilmiyor. Buna rağmen ileri geri konuşup kendi kendilerine yorumlar yapmaya da başlamışlardı. Konuştukları 3-5 cümleyi bir paragraf haline getireyim. Muhammed yeni bir din çıkarmış. Bilmiyorum ben bu cümleyi kullanacaksınız. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed aleyhissalatü vesselam gibi bir deyim kullandınız mı? Ben yazarken de bunları dipnot düşüyorum. Efendim ki inşallah diğerleri gibi bu da kitap haline gelecek. Sürekli Resulullah'ın adı geçince sallallahu aleyhi ve sellem diye salavat getirmeyi ihmal etmeyelim lütfen diye dipnot düşüyorum. Şimdi nedir efendim? Bir müşrik konuşuyor. İleride Ebu Cehil konuşacak, Ebu Leheb konuşacak. Şimdi onlar yani Ebu Cehil'e, As bin Vail'e, Velid bin Muhire'ye, böyle kafirlere Hazreti Muhammed Aleyhisselam demiş ki diye bir cümle kullanamayız değil mi efendim? Muhammed şöyle diyor, Muhammed böyle diyor. Biz ne yapacağız? Sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğiz. Ben şimdi Müslüman bir radyoda Müslüman bir kişi olarak Müslümanlara Peygamberimiz Aleyhisselam'ı paylaşıyorum. Dolayısıyla ben de elbette sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğim ama biraz cümleyi bitirince diyorum ben, siz isim geçtiği an sallallahu aleyhi ve sellem diyelim. Muhammed yeni bir din çıkarmış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedül Emin ne yapıyor acaba böyle? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Allah'ın Resulüyüm diyormuş Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan bana vahiy geliyor diyormuş Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Halkı da buna davet ediyormuş. Bazı kimseler ona tasdik, ona uymuşlar. Onu tasdik edip Müslüman olarak atalarının dinlerini terk etmişler. Onunla beraber namaz bile kılıyorlarmış. Hatta Muhammed gelip de gözümüzün önünde Kabe'nin yanında namaz kıldı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bunlar nedir? İşte ben her cümleyi kullanmadım. Biraz ağır, çirkin sözler de var. Kullanmadım onları. Biz sonuçta Müslümanız. Yani bir şey öğreneceğiz diye her türlü şom ağzın lafını tekrarlamayalım diye düşünüyorum. Kıymetli dinleyenlerim. Burada Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faaliyetlerinin bilindiğini ve bir şeyler yaptığını ifade ediyorlar. Üç aşağı beş yukarı. Böyle diyorlardı müşrikler, yani Allah'a şirk koşanlar, yani kafirler. Haberdar olmuşlar ve böyle konuşmaya başlamışlardı. Fakat henüz bir şeye karışmamışlar, müdahale etmemişlerdi. Sonra aralarında farklı konuşmalar başladı. Bazılarının ilgisini çekerken bazıları da tamamen ilgisiz kalmışlardı. Bazıları neler oluyor acaba diye sadece merak ediyorlardı. Bazıları Muhammed Rabbine aşık oldu diyorlardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç ses çıkarmayanlar bu olay ile ilgili hiçbir şeyle ilgilenmeyenler de vardı. Ama bazıları içten içe bir endişeye düşmüşlerdi. Acaba diye bir endişe fena halde kemirmeye başlamıştı onları. Acaba. İşte bu acaba ne, onu göreceğiz. Evet. Müşrikler kısmen de olsa olaydan haberdar olmuşlardı. Başlangıçta İslam aleyhinde veya lehinde hiçbir girişimde bulunmamışlardı. Fakat zaman geçtikçe içlerine bir kurt düşmeye başlamıştı. Çünkü yeni bir doğum başlamıştı. Ne demek diyeceksiniz? Söyleyelim. İslam ile şereflenip Müslüman olan her fert gözle görülür derecede değişiyordu. Oturmaları, kalkmaları, yemeleri, içmeleri, konuşmaları, susmaları, günlük hayatları, bütün her şeyleri değişiyordu. Allah diyen her fert, Allah ve Resulünün rızasını kazanma derdine düşüyordu. İslam insanı oluşuyordu böylece. İslam insanı, bütün hayatını Allah ve Resulünün istediği şekilde tanzim etme gayretinde olan insandı. İslam insanı. Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha bütün bu yeni süreç ve yeni oluşum esnasında her şeyiyle Resulullah Aleyhisselam'ın yanında yer alıyordu. Bu arada hem onun ve hem de kendi yakınlarının takındıkları tavrı da büyük bir ibretle, dehşetle görüyordu. İleriki derslerde burayı açacağım inşallah kıymetli dinleyenlerim. Ne oldu diye merak etmeyin diye söylüyorum. Evdeki çağrı evdekileri evde duramaz bir hale getirmişti. Yerinde duramaz hale gelmeleri çok farklı şekillerde kendini gösteriyordu. Ne demek diyeceksiniz? Bunu da açacağım inşallah. Hatice annemiz radıyallahu anha özellikle iki kişinin davranışlarından çok endişe ediyordu. Bunlardan biri kendi kardeşi Nevfel, diğeri Resulullah'ın amcasının oğlu Ebu Sufyan Muğire bin Haris. Kısa bir açıklama yapayım. Meşhur Mekke lideri Ebu Sufyan'la karıştırılmasın. Bu Ebu Sufyan isim, Muğire iki ismi var. Haris, yani Resulullah'ın en büyük amcasının oğlu. Bu adam hakkında ileride malumat vereceğiz. İki tane seçtim ben. Yani özellikle seçtim bunu. Biri Hatice annemizin kendi kardeşi, biri Peygamber Aleyhisselam'ın amcasının oğlu. Bu ikisi İslam'dan önce Resulullah'ın sürekli yanında olup yedikleri, içtikleri ayrı gitmezdi. İslam geldikten sonra ikisi de birden çark ettiler. O ana kadar kibarlık ve nezaketleriyle meşhur iken ilk vahiden sonra kabalaşmaya başlamışlardı. Onların bu olumsuz tavırları gün geçtikçe daha sert bir hale dönüşüyor, düşmanca bir davranışa doğru gidiyorlardı. Bunlar yine aynı şekilde yeri geldikçe geniş geniş görülecek efendim. Allah-u Teala Hazretleri yeni bir mesaj daha gönderdi efendim. Yaratan, yarattıklarına şefkat ve merhamet elini uzattı. Hiç elini çekmedi aslında ki. Din Allah'ın dini, kul da Allah'ın kuludur. Allah'ın dini Allah'ın kullarına, Allah'ın kulu ve Resulü tarafından yine Allah'ın istediği şekilde anlatılır. Yeni gelen vahiy çok açık ve net. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enzir aşiretekel akrabin. Ayetlere lütfen dikkat edelim. Ve enzir aşiretekel akrabin. Vahfiz cenaheke limen ittebaake minel mu'minin. فَاِنْ عَسَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَر۪يءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اَلَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪ينَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَل۪يمُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Gelen ayeti kerimeler Şuara suresinin 214-220. ayetleri. Ayetlerin metnini okuduğumda, böyle kısa olunca okuyorum metinleri biliyorsunuz. Okuduğumda birkaç defadır söyledim, yine söyleyeceğim. Allah-u Teala sınırsız ilim sahibidir. Sınırsız ifade gücüne sahiptir. Biz kullar ne kadar ilim sahibi, ne kadar hatip olursak olalım, sınırlı ilim sahibiyiz ve sınırlı ifade gücüne sahibiz. Niye bunu söyledim? Allah-u Teala'nın buyrukları, ayetler, orijinal Arapça asılları ne kadar güzel, geniş mana verilirse verilsin bu ayetlere, ayetleri aynı ile karşılaması mümkün değildir. Neden? Sınırsız ilim sahibinin sınırsız ifadesini biz sınırlı ilim sahipleri sınırlı ifadeyle seslendiriyoruz. İster istemez anladığımız kadarını söylüyoruz. Eğer Arapça aslının verilen meali karşılasaydı aslını, bir meal yapılır biterdi. Ama siz de görüyorsunuz yüzlerce meal var. O iyi bu kötü anlamına söylemiyorum. Bu geniş engin mana, yani ne kadar parantez cümlesi kullansak da tam meal karşılamıyor metni. O yüzden elbette Kur'an meali okuyacağız. Amenna. Ama asla metinle mealin aynı ile olması mümkün değildir kısmını da unutmayacağız. Şimdi ben birkaç mealden, tefsirden derlediğim parantez cümlesi de kullandığım bu ayetlere topluca verdiğim meali aldığım nottan önce bir okuyayım size. Sonra yine açalım biraz. Allah buyuruyor. Önce en yakınlarını, yakın akrabanı Kur'an ile uyar. Sana uyan, sana tabi olan müminlere şefkatle kol kanat ger. Sana karşı gelirlerse şayet ey Resulüm, ben sizin yaptıklarınızdan kesinlikle biriyim, uzağım de. Sen sadece o aziz, mutlak galip ve engin merhamet sahibine, Allah'a tevekkül ederek güvenip dayan. O Allah ki namaza kalktığın zaman seni görür. O secde edenler arasında dolaşmanı da görür. Hiç şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi en ince ayrıntısına kadar işiten, bilen, görendir. İşte vahiy, işte kapı diyelim kıymetli dinleyenlerim. Bir kapı aralanıyor. Allah Teala bir kapıyı aralıyor. Ben sadece ilk ayeti tekrar söyleyeyim. Ve enzir aşiretekel akrabin. Önce en yakınlarını uyar. Bak aşiret, akraba. İkisini de kullanıyoruz. Değil mi? Aşiret, akraba. Ve enzir, inzar et, uyar. Aşireteke, sen kendi aşiretini, akraba, akrabalarını. Yani yakınlarını uyar. Allah Teala böyle buyuruyor. Emir bu. Peki bu emir neyi getiriyor? Bu emir, önce onu söyleyeyim, sadece Peygamberimiz aleyhisselam ve sahabesiyle sınırlı değil ki. Bu emir ona inanan, o yolda olan bütün müminleri, Müslümanları kapsar. Bu ilahi emir ile artık davet ve tebliğ sadece güvenilen kişilere ve gizliden gizliye değil, bundan sonra açıktan ve büyük kitleler hedeflenerek yapılacaktı. Ama bu davete en yakın akrabalarından başlanacaktı. Emir bu. Yani biz nefsimizden, kendimizden başlayacağız. Aile efradımızdan, yakınlarımızdan. Ama mesajı verirken insanlara, yani doğru olun diyeceğimiz zaman biz doğru olacağız. İşte günlük Kur'an-ı Kerim okuyun diyeceğimiz zaman biz Kur'an okumuş olacağız. İşte şimdi onu görüyoruz. Bu yüce ferman ile harekete geçen Peygamberimiz aleyhisselam en yakınlarından başlamak üzere bütün insanlığı cahiliye bataklığından İslam Gülistanına maddi ve manevi saadet yoluna davet edecekti. Sıkça tekrarladığımız gibi bütün hayatı boyunca olduğu gibi işte burada da Hanımlar ve Anneler Sultanı Hazreti Hatice annemiz yine önlerde. İslam davetinin ana merkezi olan o sımsıcak ve samimi evini herkese açıyor ve bu kutlu evde davet yemeği tertip ediyordu. Üstelik bu ve benzeri yemeklerin ardı arkası kesilmeyecek, gönülden gelen ikramlarla açılmaya çalışan kapıdan Allah tabası adına girilmeye çalışılacaktı. Bundan dolayı Hazreti Hatice annemiz sürekli yemekler tertip ederek Hazreti Ali ve Hazreti Zeyd de bu yemeği insanlara ikrama, hizmete koşacaklardı. Şimdi Darül Erkam'ı paylaşırken sizlerle hatırlayacaksınız, bu kısmı birazcık görmüştük. Yani en çok yük Hatice annemizin omuzundaydı. Çünkü Resulullah'ın evinde mesajı veren kişi Resulullah evinden başlıyor ve evinde insanları ağırlıyordu. Ancak dikkat çekip takibat başlayınca Darül Erkam devreye girdi. Bunu gördük. Geri dönmüyorum. Yani sıkça yemekler, ziyafetler var bu evde. Ama bu sefer durum farklı. Allah-u Teala önce en yakınlarını uyar diye emretti. Peygamberimiz aleyhisselam ne yapıyor? Kendi evinde uyaracak. O yüzden Hatice annemiz bu sefer yakınlarıyla beraber çok büyükçe bir hazırlık içerisine giriyor. Efendim, kutlu evde kutlu hazırlık yapıldı diyelim biz. Peygamberler ve Gönüller Sultanı yemek davesi için Hazreti Ali'yi görevlendirdi. O günlerde 13'ünü bitirip 14'üne girmek üzere olan bu yiğit genç kendisine verilen vazifeyi büyük bir incelikle ve başarıyla yerine getirdi. Nedir bu davet? İşte onu gönderdi. Yakın akrabalarını, aşiretini davet ediyor aleyhisselam. Efendim, Resulullah aleyhisselam her ne olursa olsun kendisine vahyoluna emri yerine getirmekle mükellefti. Bundan dolayı fazla gecikmeden verilen talimatın gereğini yerine getirmeye koyuldu. Kendi evinde yemek ziyafeti verdi. Yakın akrabalarına İslam'ı tebliğ etmeyi ve davetini gerçekleştirmeyi bu ziyafet esnasında yapacaktı. Yani bir nevi dostça bir ortamda gerçekleşen davetin daha uygun olacağını düşünüyor. Allah-u Teala önce en yakınlarını uyar derken evinde bunu yap demedi. Allah böyle bir şey demedi. Allah-u Teala emrini veriyor. Kulu da o emri yerine getirecek uygun ortamda bunu yerine getiriyor. Ve en uygun da kendi olduğunu düşünüyor. Peygamberimiz aleyhisselam bütün hısım akrabalarının hepsini bir yere toplayamayacağına göre hepsini ama en yakınlarını evine davet etmişti. Allah'ın da emri zaten bu yöndeydi. Önce en yakınlarını uyar. Sevgili annemiz misafirleri en iyi bir şekilde ağırlamak için bütün hazırlıkları yaptı. Resulullah aleyhisselamın amcaları, halaları, dayıları, yenge ve enişteleri, bunların yetişkin çocuklarından oluşan akrabaları geldiler. Bunlar aynı zamanda Hatice annemizin hısımları oluyorlardı. Diğer taraftan Hatice annemizin birinci derecede akrabaları da geldiler. Bunlar da Resulullah Aleyhisselam'ın hısımları oluyorlar. Hısım akrabadan oluşan 40 kişilik davetliler evi doldurmuşlardı. Kısa bir hoş beş muhabbetinden sonra yemek ikramına geçildi. Peygamberimiz aleyhisselam sofraya Hazreti Ali ve Hazreti Zeyd'in koyduğu etleri kendi elleriyle parçalayıp paylaştırıyor ve misafirlerine bizzat ikram ediyordu. Şimdi sevgili annemiz yemeği hazırlamış. Hazreti Ali ile Hazreti Zeyd servis yapıyorlar. Peygamberimiz de etleri parçalayıp tabaklara koyuyor. Böyle bir güzel sahneyle karşı karşıyayız. İştahınız çekti herhalde. Kısa bir ara verelim o zaman. Ve aramızdan sonra yine birlikte olalım inşallah. Bizden ayrılmayın lütfen. Evet efendim. Peygamberimiz Aleyhisselam Allah'ın emrettiği önce en yakınlarını uyar emri gereği yakınlarını evine davet etti. 40 kişi kadar geldiler. Sevgili annemiz yemeği hazırladı ve Hazreti Ali ile Hazreti Zeyd servis yapıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam da kendi mübarek elleriyle etleri paylaştırıyor. Ancak burada bir şey ifade etmemiz gerekecek. Yemek ile beraber içmek için de işte ayrandı, süttü vesaire. Süt daha ziyade. Ancak bu yiyecek ve içecek şeyler bir iki kişiyi ancak doyuracak kadardı. Az. Oldukça az. Bu cimriliğinden dolayı değil, fakirliğinden dolayı değil, belki ilk kez 40'ını birden topladığı için dikkatlerini çekecek bilemiyoruz. Aleyhisselam ben bunu şundan dolayı yaptım demediği sürece bizim izahlarımız yorum olur, isabet de ederiz, hata da ederiz. Ama bütün kaynaklarımız böyle bir cümle kullanıyor. Diyor ki ancak bu yiyecek ve içecek şeyler bir iki kişiyi doyuracak kadardı. Fakat bundan 40 kişi yemiş ve hepsi de doymuşlardı. Ve birbirlerine şaşkın şaşkın bakıyorlar. Yemek ikramı bittikten sonra Resulullah Aleyhisselam sözü alıp maksadını ifade edecekti ki yemeği bahane eden öz amcası Ebu Leheb ileri atılarak ortalığı bulandırdı. İlk açık davet, ilk akraba toplantısı, ilk tepki. Şaşılacak şey, alay ediyor. Şaşılacak şey, arkadaşınız sizi büyük bir sihirle sihirledi. Doğrusu biz bugünkü gibi bir sihir hiç görmedik. İki kişilik yemek 40 kişiyi doyurdu. Şaşılacak şey, ne büyük sihir. Görmek istemeyene göstermezler efendim. Böylesine nasipsiz bir girişin ardından kendisini ebedi uçuruma yuvarlayacak cümleler kurmaya başladı. Kim? Ebu Leheb. İşte bunlar senin amcaların ve amcaların çocukları, halaların ve halaların çocuklarıdır. Sabiliği bırak, sabilik, sapıklık bırak. Bil ki artık kavminin sabrı taşmak üzere. Yani 3 sene geçmiş bir şeyler biliyor Ebu Leheb amca. Ve dilek, sapık, sabi diyor yani. Bil ki artık kavminin sabrı taşmak üzere. Anlaşılan seni durdurmak da bana düşüyor. Çünkü tepki gösteren yok, bu gösteriyor. Sen sadece babanın oğullarıyla yetin. Yani kimseye bir şey söyleme. Şayet üzerinde bulunduğun halde devam etmekte ısrar edersen bil ki Kureyş'in gençleri üzerine üşüşecek. Araplar da onlara destek verecekler. Akrabalarına senden daha kötü bir bela musallat eden bir kimseyi görmedim ben. Diye bağırıp çağıracak. Ebu Leheb. Bir anda ortalık buz gibi oluverdi. Onca gayret ve incelik karşısında yapılan bu nasipsiz çıkış nedeniyle Peygamberimiz Aleyhisselam birkaç kelime konuşma fırsatı bile bulamamıştı. Ebu Leheb üstüne üstelik bir de ağır hakaret etmiş, herkesin içinde Allah'ın en sevgili kuluna ağza alınmadık sözler sarf etmişti. Ben onları sizlerle paylaşmadım. Paylaşmak da istemem, okumak da istemem. Öz amcasıydı ama bu çirkin hareketiyle başı çekmişti. Ebu Leheb'in bu yersiz ve edepsiz çıkışı ile Resulullah Aleyhisselam davetini gerçekleştiremedi. Kendisine vahyolunan mutlak hakikatleri açıklayamadı. Davetliler de kalkıp evlerine gittiler. Evet. İlk açık davet, ilk oturum, ilk tepki. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enzir aşiretekel akrabin. Önce en yakın akrabanı uyar ayetiyle. O güne kadar kısmen gizli yürütülen ve bireysel gerçekleştirilen davetin kitlesel davete dönüştürülmesi talimatı gelmişti. Yakın akrabaları uyarmak diğer insanları uyarmaktan daha kolaydı ve davet de zordan kolaya doğru olurdu. İşte bu yemek daveti de bu amaçtan tertip edilmişti. Ama nasipsiz amca diğerlerin de nasiplenmesine karşı çıkmış, güzelim ortamı berbat etmişti. Hanımlar ve anneler sultanı Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselam'ın çok üzüldüğünü görünce dayanamadı. Ey Allah'ın Resulü, bu kadar üzülüp kendini harap etme. Biz yine hazırlık yaparız. Sen de yine davet edersin. Üzülme artık ya Resulallah. Resulullah Aleyhisselam sevgili annemize öyle bir bakışla baktı ki sevgili annemiz de onun o tertemiz kalbinde kendini gördü desek mübalağa etmiş olmayız herhalde. Bir düşünün, böyle bir sahne karşısında annemiz bu inceliği gösterince Resulullah nasıl bakar? Sevgili annemiz sadece teselliyle yetinmiyordu. Canım olur böyle şeyler, sıkma canını diye yuvarlak laflar söylemiyor. Teselli herkes yapar. O bunu çoktan aşmış, yeni ufuklara yönelmişti. Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anh'a hemen harekete geçiyor. Sevgili kızları başta olmak üzere yakınlarının da yardımlarıyla yine yemek hazırlıyorlar. Şimdi Erkam'ın evini işlerken görmüştük biraz. Düşünün yani şimdi siz 40 kişi eve geliyor. Şimdi kıymeti dinleyenlerim, öylesine dinlemeyin lütfen. Ben de öylesine anlatmayayım Allah için. 40 kişi sadece bunların giydiği terlik, ayakkabı düşünün. Bunları bile bir yere koyacak bir adama ihtiyaç var birkaç kişiye. 40 kişi geliyor. Bunlar oturacak ve bunlara ikram edeceksiniz. 40 kişi ve gidecek bunlar. Ben her şeyi kesiyorum. Sadece kapınıza gelen 40 ayakkabı düşünün. Yani terlik, nalen, ayakkabı vesaire. 40 tane giysi, yani ayağa giyilen bir şey. Yani işin Hatice annemize getirdiği yükü görün istiyorum. Çünkü genelde erkek gözüyle işlenir. Çünkü Resulullah erkek ya. Yani eve çağırdı, şu oldu, bu oldu ama bu evde kadınlar var. Yani eve getirdiği yük ne yani? Ben şimdi bir misafir davet ettiğim zaman kendim için erkek misafir, orada oturup çayımızı içeriz. Ama bize çayımız gelir, kekimiz, pastamız, böreğimiz gelir. Ha bunları hanımlar yapıyor. Yani eve birisi geldiği zaman bütün yük hanımlar üzerinedir. Dolayısıyla burada hanım hakkını yemek adaletsizlik olur. İşte annemizin bunu görürüz. Ama yani nedir bu oyuna çağırıyorsun, ben onlarla mı uğraşacağım, başka bir yerde yap demiyor. İşte o da davayı paylaşan, sadece eşine yardım eden değil, davayı paylaşan insan davanın içinde olur. Annemiz bunu yapıyor. Yine hazırlığa başlıyorlar. Üstelik zaman geçmeyecek. Çünkü Allah'ın emri kesin. Önce en yakınlarını uyar diyor Allah-u Teala. Hemen ertesi gün, bir gün sonra. Tekrar davet edilen hısım akrabalar yine eksiksiz geldiler. Bu sefer, şimdi isim söyleyeyim bir tane. Safiye binti Abdülmuttalib. Yani Safiye hala. Resulullah'ın halalarından biri. Az sonra yani yeri gelince akrabalarının sayısına, isimlere gireceğim. Safiye halanın teklifiyle bu sefer Ebu Leheb davet edilmemişti. Safiye hala devreye girdi. Dedi onu çağırmayın, gene aynısını yapar. Ancak davet edilmese de haber almış, o gene gelmişti. Davetsiz. Davetliler ve davetsiz Ebu Leheb yerlerini alınca yine izzet ikram faslı başladı. Gelenler yine 40 kişiden oluşuyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam yine Hazreti Ali ile Hazreti Zeyd'in servis ettiği yemeği alıp elleriyle bizzat ayrıştırdı. Yani etleri falan böyle. Yine yemek 2-3 kişiye yetecek kadar. Bismillah buyurunuz dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillah buyurunuz, buyurunuz bismillah. Resulullah Aleyhisselam böyle buyurunca davetliler büyük bir iştahla yemeye başladılar. Bir yandan yiyip içiyorlar, bir yandan da ne olup bitecek diye manalı bir şekilde birbirlerine bakıyorlardı. Dün ciddi bir tatsızlık yaşamışlardı çünkü. Hatice annemiz büyük bir merak ve endişe ile onları izlerken Peygamberimiz Aleyhisselam da yemek daha bitmeden, henüz hiçbiri de kalkmadan kalkıp ortalarına geçti ve ilk mesajı vermeyi başardı. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, İslam'ı anlatma adına çoğumuz çok yanlışlar yaptık. Allah hepimizi affetsin. Böyle bir ortamda ne anlatılır? Resulullah Aleyhisselam'ı önüne koymayan, onun ardına düşmeyen çok yanlış yapacak. Bakınız Aleyhisselam nasıl bir giriş yapıyor. Yani hepsinin aslında haberi var. 3 yıl geçmiş aradan. Ve bunlar yakın akrabalar. Ama toplu halde verdiği ilk mesaj sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 3 aşağı 5 yukarı farklı bazı rivayetleri de bir araya getirip bir bütünlük halinde bir metin hazırladım. Evet, izin verirseniz kıymetli dinleyenlerim bu metni aynen okumak istiyorum. Metni. Yani Arapça, Türkçe uzun sürer diye Türkçesini okumak istiyorum. Çevirebildiğim kadarıyla. Aleyhisselam bakın ilk mesajı toplu halde, yani açık ve akrabalarına toplu ilk mesaj nasıl veriyor? Hamd Allah'a mahsustur. Ben sadece ona hamd ederim. Yardımı da sadece ondan dilerim. Ona inanır ve yine sadece ona dayanırım. Şüphesiz bilirim ve bildiririm ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir. Onun eşi, ortağı, benzeri yoktur. Şunu biliniz ki otlak aramaya gönderilen kimse gelip de ailesine yalan söylemez. Vallahi faraza ben bütün insanlara yalan söylemiş olsam bile yine size karşı asla yalan söylemem. Mesela ben yine bütün insanları aldatmış olsam bile sizi asla aldatmam. sizi imana davet ettiğim Allah öyle bir ilahtır ki ondan başka ilah yoktur. Vallahi sizler uyur gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirilecek ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin mükafatını eksiksiz görecek, kötülüklerinizin cezasını da eksiksiz çekeceksiniz. Bunların sonucu ya temelli cennette ya da temelli cehennemde kalmaktır. İnsanlardan ilk inzar edip uyardığım kimseler sizlersiniz. Ey Abdülmuttalip oğulları! Vallahi Araplar içinde benim size getirdiğim dünya ve ahiretiniz için hayırlı olan şeyden daha üstününü ve hayırlısını kavmine getirmiş bir yiğit bilmiyorum. Ben sizi dile kolay gelen ama mizanda ağır basan iki kelimeye davet ediyorum ki o da Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve benim de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuma şehadet etmenizdir. Yüce Allah sizi buna davet etmemi bana emir buyurdu. Ey Abdülmuttalip oğulları, ben özel olarak size, genel olarak da bütün insanlara Allah'ın Resulü olarak gönderildim. Üzerinde bulunduğum şeyde bana yardımcı olacak ve kardeşim olmayı, cennet kazanmayı hanginiz kabul eder? Hanginiz bu yolda kardeşim ve sahibim olmak üzere bana biat eder? Ben varım ya Resulallah, ben. Sen otur ey Ali. Ben varım ya Resulallah, ben. Sen otur ey Ali. Sanırım mesaj anlaşıldı. Salonu dolduran 40 kişilik bu yakın akrabalar içinde sadece Hazreti Ali cevap vermişti. Hatice annemiz sonsuz bir sevgi, şefkatle, muhabbetle bakarak onun için dua etti. Ancak diğerlerinden hiçbiri bir cevap vermedi. Onların bu durgun hallerine çok üzülen Resulullah Aleyhisselam tekrar şöyle buyurdu. Allah'a yemin olsun ki ben Araplar arasında size benim kadar hayırlı bir davette gelenini bilmiyorum. Ben size dünya ve ahiret hayrını birlikte getirdim. Allahu Teala Hazretleri bana sizi kendisine davet etmemi emretti. Böyle önemli bir yolda şimdi sizden hanginiz bana destek çıkar ve yardımcı olur da benimle sıcak bir dost ve yakın bir kardeş olur? Ben varım ya Resulallah, ben. Sen otur ey Ali. Sen otur ey Ali. Peygamberimiz Aleyhisselam birbirine benzer ifadelerle bunu 3 defa tekrarladı. Üçüncü de hep Hazreti Ali cevap verdi. Üçüne de. Resulullah Aleyhisselam onun talebine cemaat içinden hiçbir mukabele yoktu. Huzuru derin bir sessizlik bürümüştü. Kimseden çıt çıkmıyor. Bu derin sessizliği tekrar aynı ses bozdu. Daha bir kürüz sesle hem de. Ben ya Resulallah, senin en büyük destekçin ben olurum ya Resulallah, ben. Bütün yüzler bir anda sesin geldiği tarafa yöneliverdi. üçüncüsünde de daha canlı ve gür çıkan bu sesin sahibi o günlerde yaş itibariyle onların en küçüğüydü. Buna rağmen onun büyüklerden daha önde ve büyükçe bir tavrı karşısında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce başını okşadı, ardından da bakınız ne buyurdu. İşte bu, işte bu benim kardeşim ve en yakın destekçimdir. Bunu dinleyin ve dediklerine kulak verin. Hazreti Ali Efendimiz için radıyallahu anh. Kendilerinden kabul beklediği o kalabalık Resulullah Aleyhisselam'ın bu sözleri karşısında kendi aralarında gülüşmeye başladılar ve Ebu Talib'e alaylı bir edayla takıldılar. Ebu Talib kim? Hem amcası Aleyhisselam hem de Hazreti Ali'nin babası. Eh artık sen de çocuğunu dinler ve ona itaat edersin. Bir an ne yapacağını bilemeyen Ebu Talib amca kendini çabuk toparlıyor. Sevgili yeğeni küçüklüğünden beri ona emanetti. Onun her haline şahit olmuştu. Onu çok iyi tanıyordu yani. Asla yalan söylemeyeceğini biliyordu. Ne söylerse söylesin mutlaka doğru olduğunu da biliyordu. Ama kalkıp İnandım diyemiyordu bir türlü. Buna rağmen koruyucu hamiliğini sürdürmeyi de ihmal etmedi. İşte ey sevgili yeğenim, en yakınlarının halini görüyorsun. Sonuçta ben de onlardan biriyim. Yani insan duruyor, takılıyor biraz tabii ister istemez. Yani niye ayrı duramıyor? Nasıl farklı bir şey yani? Ama yani fotoğrafı güzel çiziyor. İşte diyor ey sevgili yeğenim. En yakından halini görüyorsun. Sonuçta ben de onlardan biriyim. Ancak ben senin hoşuna gideni yapmakta onlardan daha ileriyim. Emrolunduğun şekilde yoluna devam et. Subhanallah. Yani ortaya attığın davayı sürdür demiyor. Aleyhisselam ortaya bir dava atmıyor. Buraya dikkat edelim. Din ortaya atılan bir şey değil. Din Allah'ın gönderdiğidir. Bunun farkında Ebu Talib. O yüzden emrolunduğun diyor. Emrolunduğun şekilde yoluna devam et. Vallahi ben de seni görüp kollamaya devam edeceğim. Ancak nefsim atalarımın dinini bu dinin dışında başka anlayışı kabullenmek istemiyor. Yani ben giremeyeceğim. Böyle diyen amca yeğeninin getirdiklerini kabullenmese bile yani ona iman etmese bile ona sahip çıkacaktı. Onun bu tavrı ateş sevdalısı Ebu Leheb'i daha çok çileden çıkarmıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam ilk açık davetini veriyor ve iki amca böyle konuşuyorlar. Şimdi Ebu Leheb'e girmeyeceğim. Zamanım doluyor çünkü. Ama Ebu Talib amca Resulullah Aleyhisselam'a yani sevgili yeğenine sana emir nasıl geldiyse onu yap diyor. Ben arkandayım, yanındayım. Sadece benim nefsim atalarımın dinini bırakmayı istemiyorum diyor yani. Putlara devam edecek ama seni koruyacağım, sana destek olacağım diyor. Ebu Talib amca. Ebu Leheb ise çok daha sert çıkışlar yapıyor. İnşallah ileriki derslerimizde şunları da göreceğiz. Peki diğer akrabalar, amcalar, dayılar, halalar, enişteler nasıl tepki gösterdiler? Ve burada Hatice annemizin de konumu, durumu ne oldu? Bunları inşallah ileriki derslerde sizlerle paylaşmak üzere bugünkü dersime burada noktayı koyuyor. Allah-u Teala'dan hem sizin için hem bizim için her şeyin hayırlısını diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.